Küçük laflar, büyük tuzaklar. Belki Cem'in hayatında bir dönüm noktası olacaktı o akşam. Yeni bir yaşama tarzı. Günlük 2 saat eğitim, okuma. Her gün yeni bir şeyler öğrenme, sürekli öğrenme, yine okuma, yine öğrenme. Bir trilyonerin kasasını sürekli olarak dolduruşunu hayal etti Cem. Onun gibi sürekli olarak bilgiyle dolan bir zihin, sürekli genişleyen ufuklar, keskinleşen zeka, derinleşen kavrayış. Yıllar sonrasını gözünün önünde canlandırmaya çalıştı. Gün be gün, seneler boyunca biriktireceklerini düşündü. Sonra birden bu kadar beklemeye gerek olmadığını fark etti. Bu işin her anı bir zenginlikti zaten. Bir şeyler satın almak için, ilerideki bir zaman diliminde bir kazanç elde edebilmek için para biriktirmeye benzemiyordu bilgi biriktirmek. O, insanın zihninden içeri girerken, tarif edilmesi güç bir hazzı da beraberinde getiriyordu. Güzel demlenmiş bir bardak çayın veya bir sade kahvenin eşliğinde ağır ağır her satırını sindirerek güzel bir kitap okumanın dünyadaki en büyük zevklerden biri olduğunu o akşam bir daha keşfetti Cem. Dalıp gittiği kitabından başını kaldırdı, vapurun içinde göz gezdirdi. Sohbet edenler, uyuklayanlar, buğulu camdan dışarı bakanlar, girip çıkanlar arasında kitap okuyan birilerini aradı. Gazete okuyan 2 kişi sayabildi, o kadar. Kitap okuyan hiç yoktu. Vapuru dolduran yüzlerce kişi için hayıflanacak oldu Cem. Sadece o akşam için o vapurda son derece kârlı bir yatırıma dönüşecekken heba olup giden vakitleri hesaplamaya kalktı. Sonra birden vazgeçti. Daha düne kadar kendisinin de o kalabalık içinde heba olup giden bir ömrü vardı. Tekrar kitabına dönmek istediğinde ise keyfini kaçıran başka bir şey kendisini bekliyordu. İlk açışında karşısına çıkan cümleler. Pervaneler de yarasadan kaçmalarını sağlayacak yollar geliştirirler. Bunlardan bazıları yarasaların yaydığı ses dalgalarını kendilerine bildirecek bir sistem geliştirmişler, bazıları da yarasanın sonar sistemini karıştıracak sesler üretecek şekilde evrimleşmişlerdir. İçinden bir ses aldırmayıp okumaya devam etmesini, bir başka ses de durup düşünmesini söylüyordu. İçinden ve gaipten gelen seslerin kaynağını belirlemede, özellikle son günlerde kazandığı beceriye rağmen bu 2 sesten hangisinin kime ait olduğunu ayırt edemeyeceğim. Okuduğu her cümle üzerinde bu kadar duracak olsa kitap okumanın iğneyle kuyu kazmaktan ne farkı kalırdı? Diğer yandan aldırmayıp geçmek de bir tuzağa bile bile düşmekten başka bir şey olmazdı. Bir saçmalıktan ne çıkar? Sonra 2 saçmalıktan ne çıkar? Sonra 3, sonra 10, sonra 100, sonra binlerce saçmalık. Onlardan her biri bir iz bırakacaktı Cem'in zihninde. Gerçi küçük mü küçük bir iz, ayrıca Cem'in bu saçmalıkları inandığı da yoktu, ihtimal verdiği de. Lakin iz ne kadar küçük olsa yine izdir. Hata görünmeyecek, hata hissedilmeyecek, hata varlığı hayal edilemeyecek kadar küçük bile olsa. Eğer bir damla su bir mermer üzerinde hiçbir iz bırakmadan akıp gidiyorsa, koca taşlar nasıl oluyor da aşınıp eriyor, şekilden şekle giriyor. Kaldı ki ne Cem'in zihni mermer taşıydı, ne de kitapta karşılaştıkları bir su damlası. Bu cümlelerden her biri düpedüz insanın benliğinde inanç namına ne varsa hepsini zerrelerine ayırıp havaya savuracak bir mayın olarak oraya yerleştirilmişti. Hatırlarsan, seni daha önce uyarmıştım dedi o meşhum ses. Çok ileri gittiğini, bu gidişin iyi bir sona varmayacağını söylemiştim. Cem cevap vermekte gecikmedi. Bulunduğum yerin kim için kötü bir son olduğunu görebiliyorum. Ama senin uyarılarının büsbütün yararsız olduğunu da söyleyemem. Sen beni bir şeyden sakındırdığın zaman orada benim için iyi, senin ve dostların içinse kötü bir şeylerin olduğunu anlıyorum. Demek iyi bir yerdesin. İnancın bir tür paranoya halini aldı. Bilimsel bir kitabın sayfalarında mayın aramaya başladın. Hayır dedi Cem, pilav yerken içinden taş çıktı, onu ayıklamaya çalışıyorum. Daha böyle çok taşlar çıkacak karşına, bilime merak sardıysan böyle şeylere alışmalısın. Alışmaya hiç niyetim yok dedi Cem. Alışacaksın dedi şeytan. Ve sen buna alıştırdığım ne ilk kişi olacaksın ne de son. Seni hiç tanımasaydım belki haklı çıkabilirdin. Ama tuzaklarının belki de en büyüğünü keşfetmiş biri olarak ben asla senin saptırdıklarından biri olmayacağım inşallah. Neymiş tuzaklarımın en büyüğü? Sözüm ona bilimsellik. Her zamanın bir geçer akçesi var. Bu zamanda da neyin üzerine bilimsel etiketi yapıştırsan gidiyor. Pek çok şeyi sen insanlara bu etiketin altında toptan pazarlıyorsun. İnsanlarsa satın aldıkları şeyin içinde inançlarını kemiren kurtların kaynaştığını fark etmeden bulduklarını afiyetle gövdeye indiriyorlar. Bir küçük kitabın iki tane cümlesinden neredeyse uluslararası bir bunalım çıkaracaksın. Uluslararası bunalım bunun yanında hiç kalır. O masum görünüşlü ufak tefek cümlelerin bugüne kadar kaç imanı ateşe verdiğinden haberin var mı? Nice hayatlar sönüp gitti o yangınlar içinde. Nice ebedi mutluluklar ebedi azaba dönüştü. Sonsuz bir hayatta koca bir dünyaya malik olabilecek nice insanlar, dilde hafif, suçta pek ağır bu birkaç cümleyle imanlarından sıyrılıp çıktılar da kendilerini ateşin içine attılar. Bir cümlenin karşılığı ateş oluyor demek. Bu mu senin adalet dediğin şey? Bir cümle büyük bir hakaret içerir ve bu hakaretin hedefi de yer ve gökler Rabbi olursa, evet, adaletin ta kendisi derim ben buna. Ben burada hakaret diye bir şey göremiyorum. Senin kör gözün bile burada yatan şeyi görür de kimseye göstermek istemez. Yarasanın sonar sistemine karşı pervane bir başka sistem geliştirmiştir ne demek? Bu Allah'ın sanatını bir böceğe yamamaya çabalamaktan başka bir şey mi? Göklerde ve yerdeki sayısız eserleriyle kendisini bize tanıtan ve sevdiren bir Rabbin karşısına dikilip, bunu sen değil, böcek yaptı demek, onun davetine tahkirle, muhabbetine nefretle karşılık vermek değilse nedir? Ve böyle bir davranış insanı cezadan başka neye müstahak eder? Yani bir böcek yüzünden insanın ebedi bir cezaya layık hale geleceğini söylemek istiyorsun. Konu bir böcek değil. Allah'ın egemenliğini tanıyıp tanımama konusu. Onun büyüklüğü karşısında bir böcekle bir kainatın farkı olmadığı gibi, zerre kadar bir yerde onun egemenliğini reddetmek de bütün bir kainatta ona isyan bayrağını açmaya teşebbüsten başka bir anlam taşımaz. İşte bu da senin tuzaklarından biri. Saf insanları bu kadar küçük bir şeyden ne çıkar diye kandırarak kainatı sinekler, böcekler, canlı ve cansız varlıklar halinde parselleyip her birini tek tek tabiata, tesadüfe, şuna buna satıyorsun. Böylelikle Allah'ın mülkünü Allah'ın yarattıkları arasına bölüştürüp de yine Allah'a iman ettiklerini sanan insanlar, senin peşin sıra kendilerini hangi tehlikelerin kucağına attıklarını göremez hale geliyorlar. Cem, bu sözlerinin muhatabı üzerindeki etkisini hiç merak etmedi. Cevap da beklemedi. Artık vakit kaybetmeden kitabına dönmek istiyordu. Fakat kitabı da o haliyle bırakamazdı. Sorunu kendi aleminde çözmüş olsa bile, o kitabı okuyacak başka kimseler için ortada bir pürüz bırakmak istemiyordu. Kalemini çıkardı, kainat çapında bir meydan savaşına yol açan küçük resim altını şu şekilde düzeltti. Pervaneler de yarasalardan kaçmalarını sağlayacak şekilde yaratılmışlardır. Bunların bazıları yarasaların yaydığı ses dalgalarını kendilerine bildirecek bir sistemle donatılmış, bazıları da yarasanın sonar sistemini karıştıracak sesler üretecek şekilde düzenlenmiştir. Şeytanın tahtından indirilişi. O akşam Cem'in evi ufak çapta bir dekorasyon değişikliğine sahne oldu. Yemeğe oturduklarında Cem eşine ve çocuklarına bir ailenin hayatındaki en önemli konuyu beraberce tartışmayı teklif etti. Konunun ne olabileceğini ise ev halkının tahminlerine bırakmıştı. 5-6 dakika kadar süren tahmin furyasında giyim kuşamdan okula, mutfak masraflarından sağlık sorunlarına kadar sıralanmadık madde kalmadı. Her tahmin ortaya atıldıkça Cem tahminin isabetsizliğini ifade eden bir bakışla başını iki tarafa sallıyor, sonra sessizce yemeğine devam ediyordu. Bu arada herkesin öncelikleri kendiliğinden belirmiş oluyordu. Mesela harçlık sorunu oğlunun, hafta sonu tatilleri de küçük kızının gündeminde en önemli yeri işgal ediyordu. Eşi ise bir ara beraberce geçirdiğimiz vakitler diyecek oldu. Orada dur dedeceğim. Bu meselenin bir yönü. Sonra çocuklarına döndü. Bir düşünün bakalım en fazla ne zaman bir araya geliyoruz? Yemekte dedi oğlu. Ama bu o kadar uzun sürmüyor dedi Cem. Daha uzun süre bir arada olduğumuz zamanlar yok mu? Eller yemekten kalktı. Gözler birbirleri üzerinde ve etrafta gezinmeye başladı. Kısa bir sessizlikten sonra cevap ailenin küçük kızı Selma'dan geldi. Televizyon seyrederken. Bunu kısa bir müzakere izledi. Cem, anketlerden örnek getirerek, ülkemizde ortalama bir insanın günde 4 saatini televizyon başında geçirdiğini hatırlattı. Sonra bir insanın günlük hayatında bu kadar uzun süre kaplayan başka nelerin olabileceğini sordu. 3 maddeden fazlası çıkmadı. Uyku, iş, okul. Bunların dışında insanların kendilerine ait olarak düşündükleri ve diledikleri gibi kullanmakta kendilerini özgür zannettikleri vaktin büyük bölümünü işgal eden tek bir eylem vardı, televizyon seyretmek. Kısa bir müzakere televizyonun sadece insanların vakitlerini işgal etmekle kalmadığını, aynı zamanda onların hayatlarını tepeden tırnağa yönlendirdiğini ortaya çıkardı. Böylece gündem belirlenmiş, bütün aile bireylerinin oy birliğiyle televizyon sadece ailenin değil, günümüz insanların hayatındaki en önemli konu ve en önemli sorun olarak tespit edilmişti. Aile sofrası bundan sonra hararetli tartışmalara sahne oldu. Cem, televizyon izleme açısından son bir haftanın muhasebesini çıkarmayı teklif ettiğinde, ortaya çıkan manzara herkesin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini açıkça haykırıyordu. Haftayı en az zararla atlatan 2 saatlik izleme ile Cem'in kendisiydi. Gündüz izleme saatleriyle beraber eşinin izleme miktarı rekor seviyeye ulaşıyordu. Ama saat hesabına girmediler. Zaten girselerdi içinden çıkılacak gibi değildi. Cem'in oğlu Selim oldukça radikal bir fikir attı ortaya. Baba dedi, var mısın bu pazar sabahı televizyonu şehrin en kalabalık yerinde törenle yakalım? Ne güzel olur dedi Selma. Televizyoncuları da çağırırız üstelik. İlk itiraz anneden geldi. Benim yemek tariflerim ne olacak? Sabah olunca hepiniz çekip gidiyorsunuz. Evde tek başıma kalıyorum. İnsan bir arkadaşa ihtiyaç duyuyor. Sonra teker teker herkes sevdiği programları hatırlamaya başladı. İş ciddiye biner gibi olunca televizyonun öyle kolay vazgeçilir bir şey olmadığı acı bir gerçek olarak herkesin kafasına dank edivermişti. Cem bir orta yol önerdi. Rütbe indirimine ne dersiniz? Kimse bir şey anlamamıştı. Cem devam etti. Televizyonun şu anda bulunduğu yere bir bakar mısınız? Herkes gözünü televizyonun bulunduğu yere çevirdi. Orada evimizin rakipsiz hakimi olarak bize tepeden bakışına daha ne kadar müsaade edeceğiz? Evin en mutena köşesinde o var. Geri kalan her şey ona yönelik şekilde yerleştirilmiş. Bir nevi kıble olup çıkmış bu alet. Otururken, kalkarken, yemek yerken bir an görüşümüzden çıkmayacak bir yerde duruyor. Hiç değilse onu bulunduğu yerden indirelim. Gerçekten de salonun en önemli yeri olduğunda şüphe bulunmayan bir mevki ve o mevkiden mağrur bakışları vardı televizyonun. Kısa bir müzakere sonunda ev hanımının salon düzeniyle ilgili uyarılarının da dikkate alınmasıyla televizyona oldukça mütevazı bir köşe bulundu. Bu köşe kapının yakınlarındaki bir sehpanın üstüydü. Bu arada televizyon kablo sorunları halledilinceye kadar bir süre devre dışı kalacaktı. Ondan boşalan evin en muhtena köşesini ise orada olması gereken ve öyle bir saygıya layık olduğunda kuşku duyulmayan şeyler aldı. Kitaplar. Ailenin bütün fertleri kendileri için en ziyade gerekli olan kitapları alıp getirdiler. O ana kadar televizyonun işgali altında bulunan yere yerleştirdiler. Oturduğumuz zaman birbirimizden başka bir şey görmemiz gerekiyorsa bunlar kitaplarımız olsun. Cem böylece televizyondan boşalan fiziksel mekanla birlikte zaman dilimlerini dolduracak şeyi de aile meclisinin onayına sunmuş oluyordu. O gecenin büyük kısmı müzakerelerle geçtiği için kitap okuma projesinin aile çapındaki uygulaması başka zamana kaldı. Bir süre sonra çocuklar odalarına, anne de mutfakta işinin başına geçti. Ancak bu arada televizyonun demokratik bir devrimle iktidardan indirilişinden sonraki dakikalar içinde ailenin bireyleri odanın kalan kısmında bir değişiklik yapmadıkları halde evvelce oturdukları yerden bu defa birbirlerini görebildiklerini fark ettiler. Bu arada Cem oğlunu yeni saç tıraşına tebrik ederken karşılığında "Ama ayıp oluyor baba, ben 3 gün önce tıraş olmuştum." cevabını alıyordu. Daha sonra Cem hiç vakit kaybetmeden kendisine salonda bir okuma düzeni kurdu. Önce müzik setine sakin ve tatlı bir enstrümantal müzik CD'si yerleştirdi. Sonra da akşam üzeri kitapçıdan aldığı kitaplarıyla beraber not defterini, işaretleme ve yazma işine kullanacağı kalemleri, bir de bir uzaylının gözlemleri başlığını attığı defterini alıp koltuğuna kuruldu. Az sonra işi sade kahvesini de getirdiğinde, günün en mutlu saatiyle birlikte Cem'in ve ailesinin hayatında da bir dönem başlıyordu. Şeytanı tahtından indirmiş bir adamın muzafferiyeti içinde kitabını açtı, vapurda kaldığı sayfayı çevirdi. Sonra yine vapurda yaptığı düzeltmelere paralel şekilde açık mantık hatalarıyla karşılaştığı yerleri düzelte düzelte kitabını okumaya başladı Cem. Birkaç sayfa ileride oynaşan aslan yavrularının resimlerini gördü. Arka planda onları göz ucuyla izleyen anneleri vardı. Yavrularsa pek sevimliydi. Bir annenin heybetine baktı Cem, bir de yavruların sevimliliğine. Biri "Kork benden" diye bağırırken diğeri "Yakala da sev beni" diyordu. Cem ikisinin de aynı varlık olduğunu düşündü. Biri diğerinin geçmişi, diğeri de onun geleceğiydi. Ve aynı varlığın bir yanında muhabbet, diğer yanında dehşet okunabiliyordu. Acaba asıl olan hangisiydi? Resim altını okudu. Bir aslan yavrusu aç bir enerji deposudur. Bir yandan beslenerek enerji ihtiyacını karşılar, diğer yandan da oyun oynayarak hayatının ilerideki aşamalarında kendisine gerekli olacak avlanma işlemleri için kaslarını geliştirir. Bir bakış açısı ayarlaması gerektiğini hemen fark etti Cem. Cümleyi tekrar tekrar okudu. Hayır, yanlış bir şey yoktu. Aslan yavruların açlığında da bir hata yoktu, enerji deposu olduklarında da. Oyunla kaslarını geliştirdikleri ve bu kasları ileride avlanırken kullanacakları da doğruydu. Ama tasvir edilen manzarada yine de yanlış olan bir şeyler vardı. Bu kadar doğru, nasıl oluyor da bir araya gelince yanlış bir sonuç ortaya çıkarıyordu. Cem hızlı bir şekilde son günlerin tartışmalarını ve gözlemlerini hayalinden geçirdi ve problemi yakalamakta gecikmedi. Anlatılan doğrular, var olan doğruların sadece bir kısmıydı. Gerçeğin bir bölümü tasvir edilen manzaradan dışarı çıkarılınca, anlatılan şeyin rengi de, şekli de değişiyor ve tanınmaz bir hal alıyordu. Cem, kahvesinden bir yudum daha aldı, sonra anlatılanlarda neyin eksik bırakıldığını araştırmaya koyuldu.